Ayrım 17.
Peki peki dedim. Şimdi kalkıyorum. Ama kıpırdamadan yattım ve aptal aptal yıldızlara baktım ve Ceylan gene "Hadi kalk Metin" dedi ve elini uzatıp beni çekince kalktım. Zorlukla ayakta duruyorum. Sallanıyorum ve Ceylan'a bakıyorum. Demek demin üzerine saldırdığım kız buymuş. Ne tuhaf şey. Hiçbir şey olmamış gibi sigara içiyor. Laf olsun diye "Nasılsın?" dedim. "İyiyim" dedi. "Bluzumun düğmeleri kopmuş" dedi ama öfkeli söylemedi. O zaman onun ne sıcak ve ne iyi bir insan olduğunu düşünerek utanç duydum. Allah'ım ben anlayamıyorum. Ne yapmalıyım? Biraz sustum. "Bana kızdın mı?" dedim. "Çok sarhoştum. Kusura bakma" dedim. "Yok yok" dedi. "Kızmadım. Olur böyle şeyler. İkimiz de sarhoşuz" ve ben şaşırdım. "Ve peki ne düşünüyorsun Ceylan?" dedim. Ve o "Hiç" dedi. "Hiçbir şey düşünmüyorum." "Hadi dönelim" dedi ve dönüyorduk ki benim ıslak ayakkabılarımı gördü ve güldü. Ve o zaman ona yeniden sarılmak istedim. Hiçbir şey anlamıyorum ki. O zaman Ceylan "İstersen size gidelim de sen git bu ayakkabıları değiştir" dedi. Ve ben daha da şaşırdım. Ve plajdan çıktık ve hiçbir şey konuşmadan sessiz sokaklarda yürüdük. Yürüdük ve serin ve karanlık bahçelerden gelen hanım eli, kurumuş çimen ve ısınmış beton kokusunu kokladık ve bizim evin bahçe kapısına gelince harap ve dökülmüş evin sefaletinden utandım ve uyuşuklara öfkeleniyordum ve babaannenin hala yanan ışığına bakıyordum ki bir baktım, hay Allah, balkondaki masada abim sızmış, karanlıkta hala oturuyor. Sonra karartısı kıpırdadı, uyumuyormuş. Sandalyesinin arka bacakları üzerinde gecenin, hayır, sabahın bu saatinde yaylanıyor ve merhaba dedim. Tanıştırayım, Ceylan, Faruk, abim olur ve memnun oldular ve abimin ağzından çıkan iğrenç alkol kokusunu duydum ve onları baş başa bırakmamak için hemen yukarı koşa koşa çıkıp çoraplarımı ve ayakkabılarımı çabuk çabuk değiştirdim ve aşağı indiğimde Faruk başlamıştı. Kadem kadem gece teşrifi, naili o mehin, cihan cihan elemi intizara değmez mi? Diyordu. Tabi anladınız, nailinindir. Ama okuduktan sonra kendisininmiş gibi gırtlağını şişirerek horoz gibi kasıldı şişko ve sonra bir daha. Öyle sermestim ki idrak etmesem dünya nedir? Men kimem saki olan kimdir? Mey-i sahba nedir? Diye okudu ve bu da kimin bilmiyorum dedi. Evliyanın seyahatnamesinden ve Ceylan ağzı açık Osmanlı alkol fıçısına gülümseyerek bakıyor ve daha da dinlemeye hazırlanıyordu ki abim daha uzatmasın diye ben abi arabanın anahtarını verir misin dedim. Biz gidiyoruz dedim ve o hay hay efendim dedi. Hay hay yalnız bir şartla güzel hanım kızım bir soruma karşılık verecek. Evet. Ben itirak etmesem dünya nedir? Siz söyleyin lütfen Ceylan Hanım. Ceylanlı değil mi? Ne güzel at. Ceylan Hanım söyleyin lütfen nedir dünya? Bütün bunların, bu ağaçların ve göğün ve yıldızların ve bu masayla boş şişelerin gösterdiği şey nedir? Evet ne diyorsunuz dedi ve Ceylan sevimli, cana yakın bir bakışla ona baktı ama bir şey söylemedi. Sonra utangaç ve sen daha iyi bilirsin diyen bir bakışla baktı. Ve ben başka bir şey söylemiş olmak için ve sarhoş abim üstelemesin diye babaannenin lambası da hala yanıyor yahu dedim. Ve bir an hepimiz dönüp yukarı baktık ve onu düşündük. Ve sonra ben hadi Ceylan dedim gidelim ve gittik plastik Anadolu'ya bindik. Ve motoru çalıştırıp giderken şu mezarlık kokan bahçe, köhnemiş ev ve sızmış şişko ağabey ve benim hakkımda Ceylan'ın düşünebilecekleri aklıma gelince tüylerim ürperdi. Evet diyordur böyle bir evi arabası ve ailesi olan biri ancak kimsecikler yok diye gece yarısı plajdaki kızlara saldırır. Ama hayır Ceylan hepsini sana anlatmak istiyorum ama vakit yok işte Turanlara geliyoruz bile. Ama hayır beni dinlemelisin diye düşündüm ve sapıp arabayı yokuşa vurdum. Ve Ceylan nereye diye sorunca biraz hava alalım dedim ve bir şey demedi. Ve işte gidiyoruz ve şimdi anlatırım diye düşünüyorum. Ama nasıl başlayacağımı bilemediğim için yalnızca gaza basıyorum ve yokuş aşağı hızla inerken söze nasıl başlamam gerektiğini düşünüyorum. Sonra yokuş başladı ve sonra gene indiğimizde hala anlatmaya başlayamamıştım. Ama gaza o kadar basıyordum ki Anadolu zangır zangır titremeye başlamıştı. Ama Ceylan hiçbir şey demiyor Peki o zaman, daha bastım ve virajı dönerken arabanın kıçı savruldu. Ama Ceylan bir şey demedi ve İstanbul-Ankara yoluna geldik ve gelip geçen araçlara bakarken laf olsun diye ben araba sıkıştıralım mı dedim ve Ceylan artık dönelim dedi. Sen çok sarhoşsun. Peki benden kurtulmak mı istiyorsun? Ama hiç olmazsa biraz dinle beni. Sana anlatmak istiyorum diye düşündüm. Sana söyleyeceğim. Beni anlayacaksın. İyi biriyim ben. Zengin değilsen bile sizlerin ne düşündüğünüzü ve hangi kurallara uyduğunuzu çok iyi bilirim. Ben de sizler gibiyimdir Ceylan. Ben sana bütün bunları anlatmak istiyorum. Ama söylemeye hazırlandıkça hepsi korkunç, bayağı ve iki yüzlü geliyor. Ve o zaman elimden gaza basmaktan başka bir şey gelmiyor. Peki o zaman hiç olmazsa rezil bir herif olmadığımı gör. Çünkü reziller korkarlar. Ben korkmam. Bak bu çürük arabayla 130 gidiyorum, tamam mı? Korkuyor musun? Belki de ölürüz. Gaza daha da basıyorum ve birazdan yokuş aşağı başlayınca o zaman uçarız ve ölürüz. Ve ben ölünce yatakhanede arkadaşlar anıma bir poker turnuvası düzenlerler ve oyunlar sırasında zengin piçlerinden yuttukları parayla mezarımı bari mermerden oyun. Eşi ol eşekler ve gaza daha çok bastım ama Ceylan hala susuyordu ve o zaman artık ölümün gerçekten çok yakın olduğunu düşünmüştüm ki aman Allah'ım. Yolun ortasında plajda gezinir gibi sallanarak yürüyenleri gördüm ve telaşla frene basınca araba bir kayık gibi yan dönüp kaymaya başladı ve üzerlerine doğru giderken onlar ellerinde tenekeler kaçıştılar ve araba biraz daha kayıp gitti ve tarlaya girdi ve bir şeye çarpıp durunca motor sustu ve cırcırları duyduk ve Ceylan korktun mu dedim. Bir şeyin var mı ve o yok dedi. Az daha onları eziyorduk ve onların o zaman koşarak geldiklerini ve ellerinde boya tenekeleri olduğunu görünce anladım. Duvarlara yazı yazıyorlarmış. Anarşistler ve şimdi burada üç serseriyle geçmiş olsun kardeş. Niye dikkat etmiyorsun? Ulan tartışması yapmaya hiç niyetim olmadığı için arabayı hemen çalıştırayım dedim. Ama çalışmadı ve bir daha denedim ve şükür çalıştı ve yola çıkmak için ileri geri manevra yaparken o üç serseri arabaya yetişmişler ve küfür etmeye başlamışlardı ve kapını kilitle Ceylan dedim. Ve onların küfürleri yağarken arabayı yola çıkarmak için ileri geri manevra yapıyordum. Ve o sırada aptallardan biri de arabaya çarptı galiba. Çünkü bağırdı ve arabanın arkasını yumruklamaya başladılar. Ama geç kaldınız aptallar. Ben yola çıktım işte. Haydi eyvallah. Biz kurtulduk ve ileride duvara hala yazanları da gördük. Yeni mahalle komünistlere mezar olacakmış ve esir Türkleri kurtaracaklarmış. Peki peki, aferin, hiç olmazsa komünist değiller ve hızla uzaklaştık ve korktun mu Ceylan dedim ve hayır dedi. Ve biraz daha konuşmak ve olayı birbirimize anlatalım istedim ama tek kelimeli cevaplar verdi. Dönüş yolunda sustuk ve hiçbir şey konuşmadan gittik ve arabayı sonunda Turanların önüne park edince Ceylan hemen arabadan fırlayıp içeri koştu. Ve ben gittim baktım arabaya pek fazla bir şey olmamış. Abim olacak şişko aylığını rakı şişelerine harcayacağına arabanın kabak lastiklerini değiştirmeye harcasaydı başımıza bu belada gelmezdi. Neyse ucuz kurtulduk ve içeri girdim ve onları gördüm. Koltuklara, divanlara, yerlere serilmişler, uzanmışlar, yarı baygın yatmışlar. Duman altı olmuşlar. Sanki bir şey bekliyorlar. Sanki ölümü. Bir cenazeyi ya da daha da önemli bir şeyin sonuçlanmasını ama o şeyin ne olduğunu bilmedikleri için yalnızca ondan değil sanki sahip oldukları bütün o evlerden, motorlardan, arabalardan, fabrikalardan ve eşyalardan yıldıkları içinde. Evet, umutsuzluğa kapılmışlar ve ne olduğunu bilmedikleri o şeyi bomboş bekliyorlar. İşte Mehmet yediği kirazların çekirdeklerini titizlikle ağır ağır ağzından çıkarıyor ve sanki bu dünyada yapılabilecek en son anlamlı şeymiş gibi dikkatle Turgay'ın kafasını atıyor ve ıslak yere uzanmış olan Turgay kafasına çarpan her çekirdek için sabırla küfrediyor ve çaresizlikle inliyor. Ve sonra ben yerdeki göllerin pencereden içeri sokulmuş ve hala ucundan akan hortumun suyundan ve devrilmiş şişelerden ve kusmuktan oluştuğunu görüyorum. Ve Zeynep'in uyuduğunu, Fafa'nın donmuş bakışlarla bir moda dergisine gömüldüğünü ve ağzı açık horlayan Tuğra'nın kafasına Hülya'nın öpücükler kondurduğunu ve ötekilerin de ağzında sigara macerayı anlatan Ceylan'ı dinlediğini görüyorum. Ve o zaman artık neyi, nasıl, ne için, neden yapmam ve düşünmem gerektiğini bulamıyor ve her şeyi birbirine karıştırıyor ve hiçbir şeyle ilişkisini artık kuramayacağımı anlayarak Kendimi bezginlikle koltuklardan birine bırakırken ben, hadi diyor elindeki dergiden başını kaldıran Fafa. Hadi çocuklar, güneş doğuyor. Hadi bir şeyler yapalım. İşkembeciye gidelim, balığa çıkalım. Hadi çocuklar, hadi, hadi, hadi. 22. Arabanın plakasını alabildiniz mi dedi Mustafa. Beyaz Anadolu dedi Serdar. Bir daha görsem tanırım. İçindekileri iyi görebildin mi? Bir kızla bir herif dedi Yaşar. Suratlarını görebildiniz mi dedi Mustafa. Kimse bir şey söylemeyince ben de söylemedim. Çünkü Metin'i tanıdım. Ama öteki sen miydin değil miydin anlayamadım ben Nilgün. Sabahın bu saatinde bizi az daha eziyordunuz. Sonra bizimkilerin sizlere ne küfürler ettiklerini işitince ben daha düşünmek istemedim. Ben yalnızca duvarlara koca koca harflerle yazıyorum ve görevimi yapıyorum. Serdar, Mustafa ve öteki yeni çocuklar bir köşeye oturup sigara içmekten başka bir şey yapmıyorlar artık. Ama bakın bana, ben hala yazıyorum. Duvarlara, komünistlere, buralara ne yapacağımızı yazıyorum. Mezar olacak, mezar. Evet. Peki tamam artık beyler dedi biraz sonra Mustafa. Yarın gece devam ederiz. Biraz sustu ve sonra. Aferin dedi bana. İyi çalıştın. Ben cevap vermedim. Ötekiler esniyorlar. Ama yarın sabah olacaksın orada dedi. Göreceğim bakalım kıza ne yapacağını. Ben gene cevap vermedim. Herkes dağıldıktan sonra duvarlara yazdıklarımızı okuya okuya eve dönerken düşündüm. Arabada Metin'in yanında oturan sen miydin Nilgün? Nereden dönüyordunuz? Belki de babaannesi hastadır. Metin'le ilaç aramışlardır. Belki de güneş doğarken geziyordunuz. Sizler hiç belli olmazsınız. Ne yapıyordunuz? Yarın sabah sorarım sana. Sonra aklıma gelince Mustafa'dan korktum. Ortalık aydınlanmıştı ama gelince baktım bizim evin ışığı hala yanıyor. Peki baba, pencereleri de kapıyı da kilitlemiş, orada da uyuyor işte. Yatağında değil, gene sedirin üzerinde tek başına. Zavallı topal. Önce acıdım, sonra kızdım biraz. Camı tıklattım. Kalktı açtı, bağırıp çağırdı, gene vuracak sandım. Hayır, hemen hayatın zorluklarını ve diplomanın önemini anlatmaya başladı. Bunları anlatırken vurmaz. Dinlerken önüme baktım ki yatışsın. Ama dinlemekle de bitecek gibi değil ki. Bütün gece çalıştıktan ve başıma neler geldikten sonra bir de seni dinleyemem artık. İçeri gittim, dolaptan bir avuç kiraz aldım. Yiyordum, birden aman tokat atacaktı ki hemen çekildim ve elime vurabildi ve kirazlar ve çekirdekler yerlere saçıldı. Ben toplarken de anlattı, sonra dinlemediğimi anlayınca bu sefer yakarmaya başladı. Oğlum, oğlum niye okumuyorsun filan? Acıdım ve üzüldüm ama ben ne yapayım? Sonra omuzuma bir tane vurunca kızdım. Bir daha bana vurursan ben bu evden kaçarım artık dedim. Git defol dedi. Pencereyi de bir daha açmayacağım. Peki dedim, ben kendi paramı zaten kendim kazanıyorum. Yalan söyleme dedi. Bu saatte ne yapıyorsun sokaklarda? Sonra içeriden anam gelince kaçacakmış bu dedi. Eve bir daha dönmeyecekmiş. Sesi de bir tuhaf oldu. Titredi. Ağlama öncesi titremesi gibi ve yaşlı, sahipsiz bir köpeğin yalnızlık uluması gibi. Acıdan ve açlıktan görmediği ve bilmediği birilerini sanki seslenip çağırıyor o zavallı köpek. Sıkıldım. Annem kaş göz işaretleriyle sen içeri git diyordu. Bir şey demeden gittim. Topal piyangocu biraz daha söylendi. Bağırıp çağırdı. Konuştular. Sonra neyse ışıkları söndürüp sustular. Ben de güneş artık penceremin kenarına vururken gittim ve yatağıma uzandım ama soyunmadım. Öylece uzandım ve tavana baktım. Tavandaki bir çatlağa. Çok yağmur yağdığı zaman içinden sular damlayan oradaki o karaltıya baktım. Eskiden tavandaki o karaltıyı bir kartala benzetirdim. Kanatlarını açmış ve ben uyurken benim üzerime gelip beni alacak sanki bu eski kartal ve sanki ben erkek değil kız olacağım o zaman. Düşündüm. Giderim ona. Plaja saat 9.30'a derim ki merhaba Nilgün derim. Beni tanıdın mı? Bak gene cevap vermiyor. Surat asıyorsun derim. Ama çok vaktimiz yok artık. Çünkü ne yazık ki tehlikedeyiz derim. Sen beni yanlış anladın. Onlar beni yanlış anladılar. Şimdi sana her şeyi anlatmam gerek derim. Anlatırım. Sana bağırıp çağırmamı, elindeki gazeteyi alıp yırtmamı istiyorlar derim. Bütün bunlara gerek olmadığını göster Nilgün onlara derim. Ve o zaman Nilgün uzaktan bizi seyreden Mustafa'ya gider, anlatır nasıl biri olduğunu. Mustafa utanır ve belki o zaman Nilgün anlar benim onu sevdiğimi ve belki de kızmaz ve belki de sevinir bile. Çünkü hayatta her şey olabilir, bilemezsin ki. Tavandaki karaltının kanatlarına bakıyorum hala. Bir kartala da benziyor, bir çaylağa da. İçinden sular da damlardı. Ama çok eskiden yoktu. Çünkü babam daha bu odayı yapmamıştı. Ama o zamanlar bizim evimiz küçük, babam bir satıcı ve amcam cüce uşak diye o kadar çok utanmazdım. Hayır, hiç utanmazdım demiyorum. Çünkü daha bizim kuyumuz yokken ve ben annemle çeşmeye giderken sen Nilgün bizi göreceksin diye korkardım. Çünkü siz Metin'le ava çıkmaya başlamıştınız ve bir zamanlar o kadar iyi arkadaş olmuştuk ki. Hani sonbaharda o yeni yapılan, hepsi birbirinden aynı olan, sonra sarmaşakların sarıldığı, o beş evlerdekiler de İstanbul'a döndüğü zaman Ekim başında herkes gitmişti, siz hala buradaydınız ve o zaman Metin'le bir gün Faruk'un havalı eski tüfeğiyle bizim eve gelmiştiniz. Birlikte karga avına gidelim diye bizim yokuşu çıktığınız için terlemiştiniz ve annem size su vermişti, temiz su. Bizim yeni paşa bahçe kırılmaz bardaklardan ve sen suyu severek içmiştin Nilgün. Ama Metin içmemişti. Belki bizim bardağı pis bulduğu için, belki suyu pis bulduğu için. Sonra annem demişti ki, istiyorsanız gidin. Üzüm de koparın çocuklar demişti. Ama Metin sorunca, o bağ bizim değil demişti. Ama ne olacak komşumuz, hiç olur mu? Gidin yiyin demişti. Ama siz iki kardeş istemediniz ve ben sana Nilgün gidip koparıp getireyim mi deyince sen olmaz dedin. Çünkü bizim değildi. Ama sen hiç olmazsa yeni bardaktan su içtin Nilgün. Metin onu bile içmedi. Güneş daha yükseldi ve kuşların ağaçlarda başladığını işitiyorum. Mustafa ne yapıyordur? O da bekliyor mudur? Yatıyor mudur? Uyumuş mudur? Düşündüm. Bundan çok değil, yalnızca 15 yıl sonra bir gün ben fabrikamda çalışırken, hayır sekreter değil, Müslüman yardımcı kız içeri gelir ve sizinle görüşmek isteyen bazı ülkücüler var. Adları Mustafa ve Serdar deyince ben önce şu işimi bitireyim de sonra derim. Onları biraz bekletip işimi bitirince otomatik düğmeye basıp çağırırım. Şimdi kabul edebilirim onları. Gelsinler derim. Hemen utana sıkıla anlatır Mustafa ile Serdar. Anlıyorum tabii derim. Yardım istiyorsunuz. Peki 10 milyonluk davetiye alıyorum sizden. Ama bu davetiyeleri komünizmden çekindiğim için değil, sizlere acıdığım için alıyorum. Çünkü benim komünistlerden korkum yok. Dürüstüm. Ticarette hileye hiç sapmadım ve fitremi ve zekatımı da her yıl aksatmadan verdim. İşçilerimi de küçük ortak ettim. Mert bir insan olduğum için beni severler. Sendikalara ve komünistlere niye kansınlar? Bu fabrikanın hepimizin ekmeğini verdiğini benim kadar bilirler. Benim de kendilerinden bir farkım olmadığını bilirler. Buyurun onlarla birlikte bu akşam edeceğim iftara siz de gelin. Ben onlarla iç içeyim. Emrimde 7000 işçi var deyince Mustafa ile Serdar ne şaşırırlardı. Anlarlardı artık benim nasıl biri olduğumu. Anlarlardı değil mi? Sesinden tanıdım. Halil'in çöp kamyonu yokuşu çıkıyor. Kuşlar sustular. Tavandaki kartaldan bıktım. Yatakta döndüm. Yere bakıyorum. Yerde gidiyor bir karınca. Karınca. Karınca zavallı karınca. Parmağımı uzatıp üstüne bir hafif dokundum. Aptallaştı. Senden çok güçlüler var. Sen bilmezsin. Ah karınca. Şaşırdın değil mi? Koşuyor koşuyorsun. Önüne gene parmağımı koyunca gene dönüp kaçıyorsun. Biraz daha oynadım ve sonunda acıdım, tiksindim. Bir tuhaf oldum. Canım sıkıldı. İyi şeyler düşünmek istedim ve hep düşündüğüm o güzel zafer gününü düşündüm. O gün ben bir telefondan öbürüne koşar emirler yağdırırken uzatılan en son telefonu alırım. Alo, orası Tunceli mi derim. O zafer günü, alo, nasıl orası? Tamam başbuğum der telefondaki ses. Burasını temizledik. Teşekkür eder. Bir de en son Kars'ı açarım. Alo Kars, orada durum nasıl derim. Neredeyse tamam liderim. Derler hepsini bitirmek üzereyiz. Peki derim, görevinizi iyi yapmışsınız. Teşekkür ederim derim. Ve telefonu kapayıp odadan çıkıp ben arkamdaki kalabalıkla birlikte büyük salona girerken binlerce temsilci beni heyecanla ayakta alkışlayarak karşılıyorlar ve sonra bir açıklama yapmamı merakla beklerlerken ben mikrofona arkadaşlar derim. Ülkücü Yıldırım Harekatı şu anda sonuçlanmış bulunuyor. Tunceli ve Serhat şehrimiz Kars'taki en son kızıl direnme yuvalarını da ezdiğimizi şu anda öğrenmiş bulunuyorum. Ülkü cenneti artık bir düş değildir arkadaşlar. Türkiye'de yaşayan tek bir komünist kalmamıştır derken ben yaverim kulağıma bir şeyler fısıldar ve ben ya öyle mi derim, peki şimdi geliyorum ve bitip tükenmeyen mermer koridorlardan geçtikten sonra silahlı nöbetçilerin beklediği, kapıları birbirine açılan 40 odanın sonuncusunun içinde güçlü ışıklarla aydınlatılmış bir köşede ben görüyorum seni. Bir sandalyeye bağlanmışsın sen ve yaverim bana yeni yakalandı liderim der. Bütün komünistlerin şefi bu kızıl kadınmış derken ben hemen çözün onu derim. Bize bir kadının ellerini bağlamak bile yakışmaz. Seni çözerler ve ben bizi yalnız bırakın lütfen derim. Ve yaverim ve adamları çizmelerini birbirine vurup selam verip çıkıyorlar. Ve kapıları kapayınca ben sana bakıyorum. 40 yaşında daha güzel ve olgun kadın olmuşsun. Ve sana bir sigara ikram ederken beni tanıdınız mı yoldaş Nilgün Hanım derim. Evet dersin. Sen de utanarak tanıdım ve bir an sessizlik olur. Ve biz birbirimizi süzeriz ve sonra birden ben biz kazandık derim. Biz kazandık ve Türkiye'yi siz komünistlere bırakmadık. Pişman mısın? Evet dersin. Pişmanım. Ve tuttuğum sigara paketine uzanan ellerini titrediğini görünce ben sakin olun derim. Ben ve arkadaşlarım kadınlara ve kızlara hiçbir zaman kötülük etmeyiz. Sakin olun lütfen. Biz binlerce yıldır sürüp gelen bu Türk töresine sonuna kadar bağlıyız. Onun için hiç korkmayın derim. Sizin cezanızı ben değil, tarihin ve milletimin mahkemesi verecek derim ve sen pişmanım, pişmanım ben Hasan dersin. Ve ben de son pişmanlık ne yazık ki fayda etmez derim. Ve ne yazık ki hislerime kapılıp sizi affetmem mümkün değildir. Çünkü ben her şeyden önce milletime karşı sorumluyum derken ben birden bir bakarım. Aa sen soyunmaya başlıyorsun Nilgün. Soyunup bana yaklaşıyorsun. Tıpkı Pendik'te kimseye görünmeden gizlice gittiğim o seks filmindeki arsız edepsiz kadınlar gibi olmuşsun. Aman Allah'ım bir de beni sevdiğini söylüyor. Beni kandırmaya çalışıyorsun sen. Ama ben buz gibiyim. Senden tiksindim. Soğudum hemen. Ve sen yalvarırken ben nöbetçileri çağırıp derim ki alın götürün bu Katerina'yı derim. Benim baltacı Mehmet Paşa'nın hatasını tekrarlamaya niyetim yok. Milletim o zayıf baltacı yüzünden çok çekti. Ama bitti artık o günler. Ve sonra nöbetçiler seni götürürlerken ben bir odaya çekilir belki de ağlarım ve senin gibi bir kızı bile ne hale getirebildikleri için belki de bir tek o yüzden hislerime kapılır komünistlere çok sert davranırım. Ama sonra gözyaşlarım kurur ve demek yıllarca boşuna acı çekmişim diye düşünerek avunurum. Ve zafer şenliklerine katılınca artık seni belki de o gün tamamen unuturum. Sıkıldım ben. Bu saçma hayallerin hepsinden döndüm yatağımın kenarından yere baktım. Karınca gitmiş yok olmuş. Ne zaman kaçtın? Güneş yükselmiş. Birden aklıma geldi. Yataktan fırladım. Geç kalıyorum. Mutfağa gittim. Bir şeyler yedim. Kimseye görünmeden hemen pencereden çıktım, gidiyorum. Kuşlar gene dallardaydı. Tahsinler yokuşun kenarına bir kiraz sepetlerini diziyorlardı. Çok sonra plaja gelince baktım, bekçiyle biletçi gelmiş ama daha Nilgün yok. Mendireğin oraya gidip kotralara baktım. Çok uykum var, oturdum. Evet, telefon ederim şimdi. Alo, tehlikedesiniz Nilgün Hanım. Bugün plaja ve bakkala gelmeyin derim. Evden de artık çıkmayın. Kim miyim? Eski bir dost. Çat.